Merhaba. Cepte psikiyatride bir aradayız yine. Amacımız internetteki kirli bilginin yerine doğru tıbbi bilimsel bilgiyi koymak. Bugünkü konumuz evlilikteki güven sorunları ve bunların düzenlenmesi. Bir çiftin evliliğinde, ilişkisinde güven sorunu olmaması. Yani hiç çatışmamaları, hiç birbirleriyle ilgili sorun yaşamamaları mümkün değil. Bu nedenle bu durumlarda ne yapılacağını anlamamız gerekiyor. Bir, bu güven sorunlarını ikiye ayıralım. Öncelikle küçük güven sorunları diyelim buna. İşte beni dinlemeden dışarıya çıkıyor, istediğimi yapmıyor. Acaba biriyle mi görüşüyor gibi küçük takıntılarınız olsun. Bunlarda çok dediktiflik yapmamanızı öneririm size. Fransızların çok güzel bir lafı var. Evlenene kadar gözünü dört aç, sonra yarı yarıya kapa diye. Bu nedenle olabildiğince denetlemekten, dedektiflikten, gardiyanlıktan uzak durun. Buralarda ben dilini kullanmanızı öneririm. Bunlar küçük çatışmalar, takıntılar. Özellikle evliliğin ilk yıllarında olan kuralı ben mi koyarım, sen mi koyarım tarzında. Ve kıskançlıklar da olabilir. Yani gerçekten de partnerinizin, eşinizin etrafındaki biri ona bir teklifte bulunabilir. O üzerine gelebilir. Ve eşiniz buna hayır diyebilecek kapasitededir. Eğer buna güvenmiyorsanız zaten birazdan konuşacağımız büyük kriz var demektir. Bir erkek ya da kadın olarak çevremdeki insanların radarına girmiş olabilirim ve bundan da ben mesul değilim. Bana kalkıp şey diyebilirler. Yani çok hoşsunuz, çok iyisiniz filan diyebilirler. Bu noktada benim hani ya bir akşam yemek yiyelim dediklerinde elbette eşime haber vereyim diye bir manevrayla bundan sıyrılmam lazım. Ama bu olabilir ya da olmayabilir. Bunu bana bırakmanız gerekiyor. Eğer bunu siz o kadınla görüşmeyeceksin, o adamla görüşmeyeceksin dediğinizde hani özel bir neden yoksa, sırf sizin sezginizse bu sefer benim üzerimde çok ağır bir tahakkümde bulunmuş oluyorsunuz. Artık sorun bu teklif olmuyor. Yani bir kadının ya da erkeğin aldığı her teklifi ya da her iltifatı, her sosyal iltifatı taşıması doğru olmadığı gibi bunun her taşınana da müdahil olması doğru değil. Birbirinize özellikle çalışan insanlar varsa, yani eşiniz çalışıyorsa, kocanız yoğun bir şekilde çalışıyorsa bulunduğu ortamda, hastane olur, okul olur, başka karşı cinsel insanlarla birlikte sizin sürekli müdahil olmanız çok ciddi sıkıntı yaratan bir şey. Çok üzücü bir şey. Ve çözmekte gerçekten çok zorlanabilirsiniz bunu. Bu nedenle buralarda gardiyanlığı bırakmak ve ben dilini kullanmak çok faydalı. Ben dili dediğimiz şey ne? Ya ben bu adamın, kadının sana ilgili olduğunu görüyorum ve senin de net bir hayır dememen benim canımı çok sıkıyor. Kendimi gergin hissediyorum. Ben onun bulunduğu ortama girmek istemiyorum. Gibi bir şey olabilir. Bunları editleyebiliriz. Yayın donuyor diye bir şey var. Şey hızıyla ilgili olabilir. İnternet hızıyla ilgili olabilir. Ben hemen kendi telefon internetini de açayım. Gerekirse direkt oradan da bağlanırız diye düşünüyorum. Aslında kablolu internet bizde yani kesinlikle olmaması lazım ama bilemiyorum. Bu ben dilini kullandınız ve buna rağmen devam ediyor. Buna rağmen hoşunuza gitmeyen bir yakınlık var. Ya da dediğim gibi daha ciddi bir şey. Yani internette chat yakaladınız ya da eşinizi sizden bağımsız bir şekilde mastürbasyon yaparken yakaladınız ya da gibi, yani böyle bir şeyle yakaladınız. Şimdi bu bir kriz durumu ve bu kriz durumunda yapacağınız ilk şey zaman kazanmak. Her kriz olduğu gibi. Krizin tanımı ne? Krizin tanımı şu: bilgimin ve kaynaklarımın yetmediği, olayın altında kaldığım, ne yapacağımı bilmediğim durum. Bu yüzden her krizi ilk yapacağınız şey, bu ister sosyal bir kriz olsun, ister deprem olsun, ister ilişkide olsun. Yapacağınız ilk şey zaman kazanmak. Sonra bu konuda bilgili birini, deneyimli bir ablanız, abiniz, psikiyatrist, hukukçu, bu konuda deneyimli ve bilgi birinden yardım almak ve olayı parçalara ayırmak gerekiyor. Yani gerçekten partneriniz internetten, Tinder'dan biriyle yazışıyor. Ya da eski okulda tanıdığı eski sevgilisiyle yazışıyor. Şimdi kaymayı engellemek çok zor olabiliyor. Özellikle uzun dönem evliliklerde, monoton evliliklerde. İnsanlar hep söylüyorum, ne yazık ki çok eşli, poligam yaratıklar. Kaymayı çok engelleyemeyebiliyorsunuz. Ama unutmayın ki sizin partneriniz, birlikte yatırım yaptınız, birlikte yaşam düzeni kurduğunuz, evlendiğiniz, çocuk yaptığınız insan, ciddi yatırımlarınız var. Lütfen hemen hani kestirip atıcı düşünmeyin. Bunu konuşabileceğiniz bir ortamda, mümkünse de çok sakin bir ortamda. Bu noktada araştırılabilir. Yani dedik iyi bir şey değil ama bu ciddi bir şeyse araştırılabilir. Bunlar ortaya konup ben bundan çok kırgınım ve bunun, yani düzelmeyecekse, aramızdaki ilişki bu kadar bittiyse, düzelmeyecekse sürdürmemeyi düşünüyorum denebilir. Ama kesip atmanızı önermem size. Çünkü bir çift krizi aştığında ilişkisi daha sağlam olabiliyor. Yani kötüye de gidebilir, daha sağlam da olabilir. Bu bir merak olabilir. Sevgi dümdüz ve sürekli yükselen bir trend değil. Sürekli yükselen bir çizgide gitmiyor. Aynı EKG gibi artıp inerek gidiyor. Size çok sinirlendiği, çok kızdığı, çok boşlukta olduğu bir dönemde olabilir. Bir şekilde sizin kronik hastalığınız nedeniyle ilişkilerinizin boşluğa düştüğü bir dönem olabilir. Karşı taraf çok ısrarcı olmuş ve çok büyük vaatlerde bulunmuş olabilir. Önemi yok bunun. Eşinizin, hani bunu da hep ben şöyle bir metafor kullanırım, özellikle kadınlar için. Test etme eşini ve çantanı yolda giderken kapmaya çalıştığında ne yapıyorsun? Çantana sahip çıkıyorsun, değil mi? Yani sarılıyorsun, vermemeye çalışıyorsun. Tamam, yani herif, bay, o sarışına mı baktın sen? Eski arkadaşın niçin şey attı, mesaj attı? Niçin adamı ya da kadını hediye ediyorsun ki? Sen bu kadına 10 yıl, 20 yıl ya da adama yatırım yaptın. Çünkü çocuk büyüttün. Ortak bir kimyan, ortak bir arkeolojin, tarihin var. Yani ve baktığın zaman da gerçekten çok ciddi paylaşımların var. Neden bir anda bunu hediye ediyorsun? Olabilir yani, monotonluk olabilir, bir sürü şey olabilir. Bu tekrar kazanılabilir mi? Bu hani aynı vücudumuzdaki ağrı gibi ilişkideki bir sorunu da gösteriyor aslında bu tip kaymalar. Nedir o sorun? O sorun şudur: İlişki monotonlaşmadan, çiftin arası açılmadan birisi elini sokamıyor zaten. Siz eğer hani ya cinsel yaşamda, ya sosyal paylaşımda, ya ortak geçirdiğiniz kaliteli zamanda bir sorun olmadan kolay kolay çift o paylaşımlarını kaybetmeden kolay kolay bu krizi yaşamıyoruz. Ve ne yazık ki dediğim gibi başka östrojeni, başka testosteronu koklamaya dönük bir beynimiz var. Bunu da yapabiliyoruz. Yani kaymaya engel olmak çok zor bir şey. Ama aldatmak bir kişiyle çok uzun süre ve sizin alternatif nizi oluşturan bir yaşam kurmaktır. Her kayma ve kaçamak için çok kolay evliliğinizi bitirme kararı almamanızı önermeye çalışıyorum size. Yoksa elbette bir kayma ya da aldatma olmadan da ben artık seni sevmiyorum da olabilir. Şimdi burada çok sık söylenen bir şey var. Dürüst olmadın. Ya nasıl dürüst olacağım? Nasıl diyebilirim? Ya günlerdir bana dokunmuyorsun ya da beni sürekli ittiriyorsun ve uyduruyorum Ahmet'in poposu da ya da Ayşe'nin poposu daha güzel diyebilir miyim sana? Ya da söylemeli miyim yani? Hatun acayip kilo aldın. Zaten de inanılmaz soğuk duruyorsun falan diyebilir miyim yani? Herif hijyene dikkat etmiyorsun denebilir mi? Artık sen bana cinsel olarak çekici gelmiyorsun. Nasıl diyeceksiniz? Çok kolay bir şey değil ki bu. Bu yüzden bu sorun nasıl çözülebilir? Yani zayıflamam mı gerekiyor? Daha mı çok ilgi göstermem gerekiyor? Daha çok mu paylaşmamız gerekiyor? Bunu çalışmak için de bir fırsat olabilir bu. Bu krizde yapmamanız gereken şeyler var. Lütfen başka insanlara söylemeyin. Büyüklere söylemeyin. Büyüklerinize, başka insanlara kolay kolay söylemeyin ve bu anlamda kendinizi uzak tutun başka insanların iyi niyetli girişimlerinden. Hani senin yerinde olsaydım böyle yapardım. Boş verin arkadaşlar. Siz kendiniz kararlarınızı kendiniz verin ve söylemeyin. Özellikle büyüklere söylemeyin. Özellikle. Çünkü sizin çözemediğiniz sorunu çözemiyorlar. Son ana gelmedikten sonra bunları yapmayın. Ve eğer sürdürürseniz amma midesiz oluyorsunuz. Sürdürmezseniz ya bunun için evlilik biter mi oluyor? Lütfen çocuklarınızı araya katmayın. Onlar öğrense bile olayı hafifletin. Yani çocuğunuz dese bile babamın cebinde, annemin cebinde mesaj gördüm. Bunu hafifletin. Çift genellikle bu krizlerde evliliği sürdürme kararı alıyor. Eğer aralarında bir şey çok fazla bitmediyse. Ancak bitecekse de iyi bitmeli. Hani nasıl bunu yaparsın? Ben bunu hak etmedim. İnanın çok aptalca bir cümle. Hiç kimse hak edildiği için trafik kazası geçirmiyor, hak ettiği için kanser olmuyor, hak ettiği için evliliği bitmiyor. Bu bir trafik kazası yani. Bu ya kimse boşanmak için evlenmiyor eşinize dahil. Ancak yani nedenlerini analiz edilir, bakılır. Yani bunlar anlamlı cümleler değil. Kırgınlığınızı ifade edin. Çözüm arayışındaysanız bunu ifade edin. Çözüm istemiyorsanız, yani şu çok saçma ve çok sık yapıyoruz. Hem boşanma davası açıyor. Hem de niçin benimle barışmaya çalışmıyor diye kızıyor. Türk kadında çok sık gördüğümüz bir sorun bu. Eşinizi test etmeyin. Yani psikiyatride de hayatta da çok önemli bir metafor var, bir slogan gibi. Yanıtını bilmediğiniz soruyu sormayacaksınız. Yani yanıtıyla ne yapacağını bilmediğin soruyu sorma. Yani herif, hatun beni aldatıyor musun diye sorduğunda evet her hafta yapıyorum der. Ne yapacaksın o zaman? Ya bu çok önemli bir sorun yani. Bu sorunun yanıtıyla ne yapacağını biliyorsan bu soruyu sor. Bu çok sıkıntılı bir süreç. Hani beni gerçekten seviyor musun? Yo sevmiyorum. Seviyormuş gibi yaparım dersen ne yapacağım? Mecburum. Çocuklar var. İşte düzen devam ediyor. Zaten hatun herif dediğin nedir? Hepsi aynı. En iyisinin boynu altında kalsın. Abicim yani mecburen sürdürüyorum evliliği der. Ne yapacaksın bu yanıtla? Bu yüzden hani mümkünse olabildiğince yaşamınıza dönük yapıcı yaklaşımlarda bulunmanızı öneririm. Yoksa o krizleri çözemiyor ve büyütüyoruz. Bu konularda dediğim gibi Gülcan Hanım'ın sevgili çok güzel kitabı. Herkes kendi hayatının kahramanı çok değerli. Bu konuyu bir sorun, bir ağrı alanı olarak görün. Ve nasıl geliştirilebilir diye bakın. Eşinizi hemen hediye etmeyin başka birine. Bu doğru değil. Ha, bittiyse, hani eş reddi gelişmiştir. Hocam ben de zaten bahane arıyordum. Zaten sürdürmek istemiyorum. Çocuklar da büyüdüler. Hani zaten yıllardır katlanıyorum. Lanet olsun ben sürdürmek istemiyorum. Hazırda bir boşanma gerekçesi bulmuşum diyorsun. Ha bakın bu başka bir şey ama o zaman. O zaman biz sizinle boşanma danışmanla çalışmalıyız. Yoksa kriz ve kayma mı, kaçamak mı, aldatma mı? Bunların arasında hani hangisine oturuyor, ne yapıyor? Bu çok önemli bir sorun. Bunları çalışıp ve mümkünse bilen birileriyle çalışın. Yavaş hareket edin. Eğer karşı taraftan size dönük doğrudan bir hakaret, doğrudan bir şey yoksa lütfen öngörülebilir, iyi niyetli ama planlı ve yasal hareket edin. Yani sinirlendim, kendimi kaybettim, haksız duruma düşmeyin. Tabii ki bu noktada dedektiflik yapılabilir ve bu veriler tutulabilir elde. Ama yavaş, planlı, dikkatli ama yasal hareket edin. Babanızın, dedenizin, annenizin, anneannenizin yöntemleri işlemiyor. Sakin olun. Yani düşünün, yani boşanan çiftlerin onda biri tekrar evleniyorlar. Yani bu kadar kolay değil bu kararlar. Çok zor, çok gri kararlar bunlar. Hemen sorulara bakıyoruz. Buradan yazmanız son derece iyi oluyor. Mürüvvet Hanım, her doktor maalesef gönlü gerektiği gibi yapmıyor. Ben sorunların baskılanmasını değil, altta yatan nedenin çözülmesini istiyorum. Haklısınız. Şu sıra sağlık sisteminde doktorlar görevini yapamıyorlar. Çok ciddi bir sıkıntı var sağlık sisteminde. Bir de günde 100 hasta görerek psikiyatri olmaz, kadın doğum olmaz, çocuk olmaz. Böyle bir şey olmaz Mürüvvet Hanım. Sadece reçete yazabilirsiniz. Yapacak bir şey olduğunu çok düşünmüyorum. Sağlık sistemleri batılı toplumların hepsinde ne yazık ki neredeyse tasfiye ediliyor. Yerlerine işte doktor yardımcısı, hemşire yardımcısı gibi teknik daha böyle ucuz şeyler konuyor. Yapacak bir şeyim yok. Emre Bey, dopamin detoksu hakkında ne düşünüyorsunuz? İlaç kullanmadan beslenme şeklimizi tekrar düzenleyerek ilaçların etkilerini nasıl yaratabiliriz? Yani eğer bu yaratılabilseydi ilaç diye bir şey olmazdı. Beslenme çok önemlidir. Eksikliklere bakıyoruz ve mutlaka yerine koymaya çalışıyoruz Emre Bey. Dopamin detoksuyunu bilmiyorum. İlk kez duyduğum bir şey. Detoks teknik bir tabirdir. Metabolizmada zehirden arınmak için anlamında kullanılır. Bir de psikiyatride madde bağımlılığıyla ilgili maddi vücuttan attığımız o ilk 2-3 haftalık döneme detoks dönemi deriz. Bunun dışında detoks yapılabilecek bir şey yok. İnsan bedeni çok dinamiktir. Her gün zehir üretir, her saniye ve her gün yapar bunu. Yani bunun dışında bir detoks olabileceğini tam bilemiyorum. Metabolizmacı arkadaşlar vardır belki, konuşabilirler. Ama inanın ben bilmiyorum bunu. Leyla Hanım, eşim ailesine karşı beni korumuyor, sınırlamalar koyamıyor, net bir şekilde ifade edemiyor. Ailemizin sınırları da kalmıyor. Bana yapılan haksızlığın farkına varsa çözüm sağlayamıyor. Bu nedenle çatışma yaşıyoruz. Ne yapalım? Ailesine karşı nasıl bir tutum sergileyim? Eşime karşı ne yapmalıyım? İçim kırgın ve öfkeli. Haklısınız. İki kitap önereceğim. Herkes kendi hayatının kahramanı ve Sınırlar diye bir kitap yetişkinler için. Çok güzel kitaplar. Bunun dışında da mutlaka yardım alın ve bunları haksızlık gibi görmeyin. Eşiniz yol bulamıyordur. Erkekler düz düşünüyorlar. Yani ailesiyle, özellikle aile şirketinde çalışıyorsa, özellikle aile apartmanındaysa yol bulamıyordur. Annem mi, eşim mi seçimi yapılamaz. Burada eşinize talimat vermek lazım. Yani haklıyı haksız ayırtmak değil, onu hakim yerine koymak değil de bak, anneni kıramıyor olabilirsin ama bana bunu yaptırtma. Talimatını vermek lazım. Ben söyledikten sonra ne anlamı var diye düşünmeyin. Bak, sana çok kırılıyorum, çok öfke duyuyorum. Lütfen bana bunun yapılmasına izin verme. Ben çok üzülüyorum bunu. Hem kendinizi ben diliyle ifade edin, hem de lütfen talimat verin. Erkekler çok düz yaratıklar. Anlayamıyoruz. Talimat verin yani. Lütfen anneni sen idare et. Akşam yemeğine gitmeyelim. Mutlaka bana bir laf geçiriyor. Biz onu cumartesileri gideceksek haftada bir kahvaltıya götürüyoruz. Yani gibi talimatlar verin, çözümler üretin, çözüm odaklı olun. Ve yardım alın. Gamze Hanım, sarsılan güven tekrar sağlanır mı yoksa tabak tabak konur mu? Hatalar bir silah gibi kullanılıyor. Gerçekten affetmek bu olmamalı. Gamze Hanım, tam da bunu söylüyorum. Zaten tekrar tekrar ısıp koyup affetmeyecekseniz, krizi aşıp daha sağlıklı bir ilişki yaratmayacaksanız sürmez zaten. Eğer her hatayı kullanacaksanız büyük sıkıntı. Çiftlerde erkekler o güven bir değişiyor o. Güveni tekrar koymak, kurabilmek çok önemli. Bunu deneyin. Hayatın kendisi de bir test. Sürdüremiyorsanız, tekrar oluşturamıyorsanız, ısıtılıp ısıtılıp önünüze geliyorsa, o zaman sürdüremeyeceksiniz demektir. Yani karşı tarafın o zaman ajandası farklı. Yani o da sürdürmek istemiyor ama düzen bozulmasın diye sürdürüyor. Ya da başka bir gerekçeyle sürdürüyor. Sıkıntı var orada. Yani mutlaka yardım alın buralarda. Yani bu, vay sen bunu yaptın, tekrar tekrar. Ha, bir insan cinayet işliyor, onu hapse atıyoruz. Çıktığında, vay sen işlemiştin cinayet deyip bir daha aklımıza gelen tekrar atmıyoruz. Niye? Çekti cezasını yani. Bu tabii ki silah gibi kullanılmamalı. Fatih Bey, ben antidepresan kullandığım süreçte biraz da çerin etkisiyle eşim güvenini biraz sarstım. Bunun sebebi ilacın bana her şeyi normal olağanmış bir zihniyeti olabilir mi? İlaç kullanırken bu durum oluşuyor bir gözünde anlayabilmek. Kesinlikle olabilir. Özellikle afektif bir yapınız varsa ve ilaç sizi hipomaniye kaydırdıysa cinsel istekte artış oluyor, özgüven artıyor vesaire. Bu sırf onda olmuyor. İşte başarı kazanıyoruz, prima oluyoruz, öğretmen oluyoruz, öğrenciler hayran kalıyor, doktor oluyoruz, danışanlar hayran kalıyor filan. Kayabilirsiniz ya. Olabilir yani. İnsanız biz. Bu noktada hani kendinizi bilmek önemlidir. Ve bir dakika ben ne yapıyorum? Yani bir sürü insan o noktaya getirmemek önemli. Hoşlanabilirsiniz. Kadın size iltifat eder. Kendinizi çok erkek hissedersiniz Fatih Bey. Ve yani hoşunuza gider. Ama o kadınla akşam yemeğine gitmek ya da gece 1'e kadar hani alkol alıp sohbet etmeyi noktası sizi eşinizi aldatmaya götürecektir. O noktaya getirmemek lazım. Baştan bu sınırı koymak lazım. Yani sosyal flörtte tutmak lazım olayı. Tabii ki kendimizi erkek ve kadın hissetmek hoşumuza gidiyor. Ama o kişiyle yani geç saatlere kadar takılmak, yazışmak, özel muhabbetlere yazışmak pek makul olmayabilir. Melisa Hanım, eşler birbirinin ailesine karşı nasıl davranmalı? Aile baskıcı ve çok kaşıyorsa hiç görüşmemek çözüm mü? Şimdi eşinizin kararları da önemli burada ama genel bir formül olamaz. Sadece ben kadınların kayınvalideleriyle iyi anlaşması gerektiğini ve iyi kopyalaması gerektiğini düşünüyorum. İzleyin kayınvalidenizi, kopya çekin. Sizin herifin kodlarını o yazdı. O kodları izleyin. Eline dokunup mu konuşuyor? Talimat verip mi konuşuyor? Böyle Ahmet plan mı diyor? Hani o dili biliyor eşiniz. O kodları anlayın. Sonra kayınvalidenizi lütfen fethedin. Yani kayınvalideniz sizinle yarışamaz zaten. Kayınvalideniz gelecek vaat edemez, çocuk vaat edemez, cinsellik vaat edemez. Ama siz de geçmiş öyküyü bilmiyorsunuz. Kayınvalidenizin topraklarında savaş kazanmanız mümkün değil. O herifin kodlarını o yazdı yani. Ve 30 yıldır günlerde kurmay heyetiyle gelin nasıl püskürtülüp çalışıyorlar. Bunu tartışıyorlar. Kaç tane bu tip olay tartıştılar arkadaşlarıyla. Bu yüzden lütfen sizden ricam kayınvalideyi fethedecek şekilde, yani burada iki taktik var. Ya eşiniz hiç karışmayacak. Siz eşinizin olmadığı bir yerde keserim seni kadın diyeceksiniz. Birbirinizin gözünü patlatacaksınız. Ya da iki tarafında tüm diyaloğu eşin üzerinden geçecek ve iyi niyetli bir ikiyüzlülükle geçecek. Nasıl? Yani siz kayınvalideniz dedi ki gelin de kendini ne sanıyor? Bir tek dolma yapmayı biliyor da bilmem ne de cartı. Eşiniz size sadece şunu söyleyecek. Annem dolma yapmayı çok iyi bildiğini söyledi. Olumsuz hiçbir şey söylemeyecek. Annesinden size hediyeler gelecek. Onun seçtiği, bildiği, aldığı ama annenin çok haberdar olmadığı. Sizden anneye gidecek. Onun bildiği. Gelinin sana bak bunu gönderdi. Gelin kaynana toprağından yapılıyor filan diye. Yıkama yağlamacı olacak. Siz de buna uygun davranacaksınız ve görüşmeler formal olacak. Ve zaten buralarda hile yapın. Yani Melisa Hanım, yani akşam yemeğine gitmek haftada bir çok tehlikeli. Uzun, sıkıntılı vesaire. 2 haftada bir brança götürmek kayınvalideyi çok daha steril. Çok daha sıkıntısız. Teması azaltın ve formal hale getirin. Bülent Bey, aldatmanın arkasında yatan en büyük neden sizce nedir? Böyle bir durumda eşler ne yapmalı? İlişki bitiyor Bülent Bey. Birbirimizin ihtiyaçlarını karşılayamıyoruz. Hani her 10 yılda bir değişiyoruz. 20'ler seks hormon, 30'lar çocuk statü, 40'lar hayatı paylaşma. Ve çift aynı ritimde değişmiyor. Yani kişiler aynı ritimde değişmiyorlar. Bir şey azalıyor, tavsıyor, yetmemeye başlıyor ve monotonlaşıyor. Başka bir kadın ya da erkek de bize kendimizi hatırlatıyor. Bir iltifatta bulunuyor. Kalbimiz çarpıyor. Bir daha, bir daha. Ve kaymaya başlıyoruz. Ve ilkinden sonra da tüm kurallar yıkılıyorlar. Sosyal kuralların bir kağıttan kaplan olduğunu, herkesin bu yaptığını fark ediyoruz. Çok büyük bir sıkıntı. Aldatma, yani bir kişiyle uzun süreli ona yatırım yaparak ilişki çok büyük bir sıkıntı. Çifti genellikle tüketmeye götüren bir şey. Kaçamaklarda böyle değil, farklı ama aldatma çok büyük bir sıkıntı. Tek bir neden yok. Cinsel uyumsuzluk. Çiftin sorunu kendini işte kırgın, öfkeli, yetersiz hissetmesi, bir tarafın öbür tarafı sürekli aşağılaması gibi şeyler çok büyük nedenler. Ama altta gerçekten genetik de var. Yani çok eşli yaratıklarız Bülent Bey. Yani bunun kültür bizi 100 yıldır tek eşliyle itiyor ama yani 150 bin yıllık bir genetik de bizi çok eşli olarak tanımlamış. Fark ediyoruz bunu. Ciddi bir sıkıntı var burada. Özge Hanım, insanlara karşı güven sorunu yaşayan ve bu sorunun doğurduğu sonuçlar tercihmiş gibi karşılanan bireyleri ne tavsiye bulursunuz demiş. İnsan ya paranoid bir kişilik olduğunu söylüyorsunuz ve bu sorunun doğurduğu tercihler benim tercih ettiğimmiş gibi. Şimdi bunun adı projektif identifikasyon. Ben sizi bir kalıba koyuyorum Özge Hanım. Diyorum ki işte üzerinize mesela sarı bir tişört olsun. Sarı tişört giyen ve işte ne bileyim adı Özge olanlar eşini aldatıyormuş ya da eşine tokat atıyormuş diyorum. Projektif identifikasyon. Sizi bir kalıba sokuyorum ve o kalıptan çıkmanıza izin vermiyorum. 5 dakika geç kalır. Neredeydin? Kimle aldattın? Tabii ki senin gibi kaltak falan diye konuşup duruyorum sürekli. Bir yılın sonunda buna kendini gerçekleştiren kehanet deniyor Özge Hanım. Ben de diyorum ki letti lan deyip size tokat atıyorum ya da aldatıyorum. Çünkü sürekli gündemde bana böyle davranıyorsunuz ve aldatıyormuşum gibi bedel ödetiyorsunuz. Hemen çıtayı yukarıya çıkarıyorum. Bak diyorum, sarı tişört giyip adı Özge olanlar eşini tokatladıktan sonra bıçaklayabiliyormuş da. Özge Hanım, bunlar özel kişilik yapıları. Ben size kaçmanızı öneririm. Yani yapacak bir şey yok. Buna baş edemezsiniz. Borderline'lar, narsistikler, paranoidler böyledir. Baş edemezsiniz yani. Bu bir iki tarafın ağzını alıp çiğnediği bir sakız. Uzar, süner de süner yani. Çünkü karşı taraf sizi dinlemiyor. İletişim kurulamaz. Yani bir an önce kaçarım, ben kaçarım yani. Ya ben terapist olarak onu dinlemek zorundayım ama eş ya da partner olarak çok da dinlemek zorunda değilim. Senem Hanım, psikiyatride aile dizimi diye bir şey var mı? Var. Olayların hepsinin geçmiş olaylarla bağlantılı olduğunu, geçmiş aile travmalarının çok önemli olduğunu anlatan ve buradaki tutumların önemli olduğunu söyleyen bir şey. Benim bildiğim bir şey değil, yaptığım bir şey de değil. Ama yapan yerler var. Mantıklı mıdır? Bazıları fayda görüyor. Hani her bitli baklanın bir kör alıcısı vardır. Bir terapi bir şey, dünyada 200'den fazla terapi türü var. Yani bu yüzden hangisi size uyar bilemiyorum. Senem Hanım kadınlar hırsından yapıyor bazı davranışları. Beni ne kadar seviyorsun derken cevaba göre pasif agresif bir tavır sergiliyoruz. Bir nevi silah budunları. Evet, kadınların bu test etme huyu sıkıntılı. Test etmeyin. Test etmeyin rica ediyorum. Bu sayfayı beğenelim demiş Cem Bey. 20 kişi beğenen o kişi. Çok sevinirim. Çok faydalı olur. Böylece hep buradan yapmış olabiliriz. Kerim Bey, hidrosefali için tedavi gelen bir hastamıza Aricept kullanıyoruz. Akredit tırnak dalgın için etkili olabilir mi? Şimdi bu dediğiniz demans ilaçları. Demansla beynin hasar gören çocukluk çağı serebral palsisi, organik ruhsal bozukluklar çok birbirine benziyorlar Kerim Bey. Memantin ve donepezilin deneysel olarak kullanımları var. Benim zeka geri olan bir hastamda da memantin aksesuar günlük hareket dediğimiz gündelik davranışlarda bayağı bir fayda sağladı ve konuşmayı arttırdı. Ama demans ilacıdır. Etkileyebilir ama daha çok gündelik aksesuar davranışları, yani çayı karıştırmak gibi, işte ne bileyim telefon numaralarını çevirebilmek gibi etkiliyor. İdrosefalik agresif davranış muhtemelen beyin ön lobun hasar görmesi ve dürtüsel kontrolü bozukluğu olabilir. Buralarda dürtü kontrol bozukluğuna dönük, yani agresyonun türü. Bu bir perversif davranış mıdır? Yani kafayı otistikler gibi sürekli bir yere vurmak mıdır? Yoksa dürtü kontrol bozukluğu mudur? Dalgınlık dediğinizde unutkanlık mıdır? Mesela absans nöbeti, epilepsi nöbeti midir? Hani anlık dalıp gitmeler midir? Hep bakmak lazım. Çok zor vakalardır. Bunamalar ve bu tip organik ruhsal bozukluklar Kerim Bey. İyi bir nörolog, iyi bir çocukçu ve iyi bir psikiyatristin sürekli bir arada geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Ben sabrınız için çok teşekkür ediyorum. Sayfamızı beğenirseniz çok sevinirim. YouTube sayfamızı. Yarın bir evlilik neden güçlü? Yani güçlü ve güçsüz evlilik, iyi anlaşan çift ve iyi anlaşmayan çift arasındaki farkları konuşacağız. Ve burada birlikte hareket edeceğiz. Yarın sabah 7'de görüşmek üzere. Sabrınız için çok teşekkür ederim. Saygılarımla.